Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri, ben Gülten Sarı, Konuşa Konuşa programıyla karşınızdayım. Koronavirüsü konuşacağız, koronavirüste alınan yeni önlemleri masaya yatıracağız. Bu önlemler yeterli mi, değil mi? Vaka sayılarındaki hızlı artışı ya da gerçek rakamların neden şimdi açıklandığını ele alacağız. Elbette bir konuğum var. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve CHP Parti Meclis Üyesi Profesör Gaye Usluer. Gaye Hanım hoş geldiniz yayına.
Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Gaye Hanım, son günlerde Sağlık Bakanlığı bir politika ya da strateji değişikliğine giderek vaka ve hasta sayılarını ayırıp ikisini de açıklamaya başladı. Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere siz ve sağlık çalışanları, uzmanlar rakamların gerçekleri yansıtmadığını, çok az gösterildiğini, bunun da toplumda hastalığın küçümsenmesine, önemsenmemesine neden olduğunu belirtmiştiniz. Bakanlık galiba baskılara dayanamayarak hem sayıları açıkladı, hem de önlemler peş peşe geldi. Önlemler de kafa karıştırdı. Hafta içi mi, hafta sonu mu, hangi yaş grubu, toplu bir kapanma gerçekleşmedi. Yine uzmanların bu yönde uyarıları vardı. İsterseniz rakamların neden son günlerde birdenbire çok yüksek çıktığını ya da açıklanmaya başladığından başlayarak sohbeti devam edebiliriz. Buyurun lütfen.
Şimdi açıkçası bir hafta önce Sağlık Bakanlığı'nın birdenbire tamam biz bundan sonra vaka açıklıyoruz, gerçek vakamız da şu diye açıklama yapmasının nedenini anlamak zor. Hani iyi mi oldu bunu yapması derseniz iyi oldu diyeceğim tabii ki. Ama 9 aydır konunun uzmanları, konunun takipçileri ve sivil toplum örgütleri, başta Türk Tabipler Birliği olmak üzere verilen rakamların doğru olmadığı, gerçek sayıların çok daha fazla olduğu üzerinde hemfikirken ve doğru rakamların dinlendirilmesi, veri analizinin ancak bu şekilde yapılacağı konusunda görüşler beyanlayabilirken, Sağlık Bakanlığı'nın bugüne kadar hep bunu inkar etmesi, yani ne verdiysek durum odur demesi ve 28 Temmuz itibariyle de biz artık vaka sayısını değil hasta sayısını veriyoruz diye başka bir uygulamaya geçmesinin ardından bir hafta önce neden böyle bir karar almışlardır ya da neden fikirlerini değiştirmişlerdir? Bunun hakkında belki ilerleyen zamanda yorum yapabilmemiz için elimizde farklı doneler olabilir. Ancak hani burada çok iyimser, nihayet doğru yolu buldular gibi tanımlama yapmanın açıkçası doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü doğru yol başından beri belliydi. O doğru yolu izleyecek olanların başından itibaren o yolu izlemeleri gerekirdi. Şimdi gelinen noktada birdenbire aslında dünya istatistiklerini de alt üst ettik. Çünkü Türkiye sıralamada görünmeyen, yani öncelikli sıralamada görünmeyen bir yerdeyken bir hafta önce başlayan bu açıklama ve günlük vaka sayılarının 30 bin rakamları aşması ile Avrupa birincisi vaka sayısı açısından dünyada da üçüncü sıraya yükseldi. Yani bu gerçekten Dünya Sağlık Örgütü'nün de verilerini alt üst eden, dünya istatistiklerini de değiştiren bir durum. Hani esasında Dünya Sağlık Örgütü'nün sayfasına girdiğimizde hala Türkiye'nin günlük yeni hasta sayıları var. Yani 6000 rakamlar. Dolayısıyla orada henüz istatistiksel bir değişim fark edilmiyor. Bu da ayrı bir soru işareti olarak bence kayıtlara geçmedi. Ancak hemen şunu söylemeliyim. Aslında şu andaki gerçek vaka sayımız da en az şu anda verdikleri rakamın 2 misli kadar bir rakama tekabül ediyor. Yani verilen günlük 28 binli 31 binli vaka sayılarının da doğru olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Öte yandan başından beri ölüm sayılarının, hayatını kaybeden kişilerin sayılarının da doğru olmadığını tekrarlamamıza rağmen son zamanlarda günlük ölüm sayısı 188'in neredeyse 200'e yakın bir rakamlara çıkmasına rağmen özellikle 11 büyük şehirden gelen rakamlara baktığımızda Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tarafından yönetilen bulaşıcı hastalık tanısıyla ölen hasta sayısının çokluğu verilen rakamlarla örtüşmüyor olması ve şu anda COVID-19 dışında başka bir salgın hastalığı da söz konusu olmaması nedeniyle ölüm rakamları üzerinde de bir oynama olduğunu ve o oynamanın hala devam ediyor olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Dünyada üçüncü, Avrupa'da birinci sırada olan bir ülkede diğer ülkelerdeki ölüm oranlarından farklı çok düşük oranda bir ölüm sayısının olması hiçbir şekilde izah edilemez. Yani Türkiye'de değişik ne vardır ki vaka sayısı bu kadar çokken diğer ülkelerdeki ölüm oranlarına göre çok daha aşağıda bir ölüm oranı var. Pek bu açıklanabilir bir şey değil.
Peki yine hastanelerle ilgili de %100 dolu olduğu, hastaların hastanelere kabul edilemediği, evlerine gönderildiği, bunun da bazı ölümlerin sebebi olduğu belirtiliyor. Bununla ilgili size gelen bilgiler ne yönde? Hastanelerin durumuyla ilgili neler söylersiniz?
Başından beri bu hastaların izlendiği bir klinikte çalışan uzmanım, öğretim üyesiyim ve yine enfeksiyon hastalıkları uzmanı olmam nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanındaki meslektaşlarımızla da sürekli iletişim halindeyiz. Bir kere Haziran öncesinde yani o yeni normale geçilmeden önceki süreçte COVID-19'a benzer şikayetleri olan şüpheli olası vakaları ve bir de PCR pozitif vakaların tamamını yatırıyordu. Yani Haziran öncesi dönemde bunların tamamını yatırıldığı bir süreçte yoğun bakımların tıkanmadığı, sağlık hizmetinin aksamadan yürütüldüğü bir süreçten bahsediyorum. Oysa ki Temmuz sonunda yeniden vaka artışı başlandığında Sağlık Bakanlığı hastaneye yatış algoritmasını değiştirdi. Biz Haziran ayının öncesinde yaptığımızın aksine bu defa genel durumu orta ya da iyi olan hastaları tedavilerini vererek eve göndermeye başladık. Devamında ne oldu? Hastaneye yatırdığımız hastalar orta ağır ya da ağır hastalar oldu. Bir bölümde direkt yoğun bakıma geçmesi gereken, yoğun bakım gerektiren hastalar oldu. Şimdi eve gönderilen hastalar ne açıdan önemli? Bir kere kullandığımız ilaçlar doğrudan COVID-19 için onaylanmış ilaçlar değil. Tabii ki yararlarını görüyoruz ama yan etkileri olan tüm ilaçlar gibi yan etkileri olan ilaçlar. Bunun dışında tamamen hastane ortamında uygulanması gereken destek tedaviler var. Üstelik hastaneye yatırdığımızda biz hastaları günlük ya da gün aşırı olarak laboratuvar izlemleriyle takip ederken hastayı günlük görür durumdayken tanı verip tedavi verip eve yolladığımız hastalar için böyle bir olanak olmuyor. Üstelik hastalar evde kendi başlarına izole oluyorlar. Evden çıkıp toplu taşımaya binip hastaneye gelme olanakları yok. Ve filyasyon ekipleri de sadece telefonla günlük hatırlarını sordukları için evde kötüleşerek tedavi verdiğimiz evde kötüleşen, evde ağırlaşan ilaç etkisiyle olabilir veya COVID-19'un akciğerleri tutumuyla ilgili olabilir. Hastaneye geri gelen çok sayıda hastamız oluyor. Özellikle tedavinin 5-6. gününde zatürre bulgularıyla çokça hastayı başlangıçta yatırmazken sonrasında ağırlaşan şikayetlerle yatırmak zorunda kalıyoruz. Bunun dışında tabii ki evde yaşamını kaybeden olgular var. Bunlarla ilgili elimizde detaylı bilgi yok. Yaş dağılımı nedir, işte üzerindeki hastalıkları nelerdir, üstelik bir ilaç yan etkisi midir, yoksa işte süreçteki ilerleyen bir hasarın doktor kontrolünde olmamakla ilgili bir sonucu mudur, bunu bilmiyoruz. Ancak gördüğümüz bu ki hastaların eve gönderilip takip edilmesi çok da iyi bir seçenek değil tanıyı koyduğumuz andan itibaren. Ama şu anda sağlık sistemi nereye geldi diyecek olursanız, biz Haziran öncesinde çok rahat bir şekilde hastaları tek başına, tekli odalarda yatırırken kendi çalıştığım hastane için söylüyorum. Şu anda aynı odada iki hasta yatırıyoruz. Ve daha doğru fazla doluluk oranımız var. Bir hastanın taburcu olmasını bekleyip sonra yatabilecek hasta sıralaması var. Artı bunun dün serviste ağırlaşıp yoğun bakıma nakledildiğini düşünen hastalar için de yoğun bakımda bir yer açılmasını, yatak yeri olmasını bekliyoruz. Bu ne demek? Geldiğimiz nokta aslında sağlık sisteminin tıkanma noktası. Bir sonraki aşama sağlık sisteminin iflas. hizmeti verememe noktası olacak. Yani son derece kritik bir eşikteyiz şu anda.
Peki alınan önlemlerle ilgili neler söylersiniz? Tam bir kapanma yok. Yine kısmi yaş sınırlaması, saat sınırlaması, kafalar karışık. Ne dersiniz?
Aslında hiç de kafanın karışmayacağı bir süreçteyiz. Neden? Çünkü dünyada salgının 11. ayı. Türkiye'de 9 aylık bir süreçten bahsedebiliriz. Ve bu süreçte hem dünya hem biz, sağlıkçılar, sağlık personeli, hekimler başta olmak üzere deneyim kazandık. Bu hastaları nasıl yöneteceğiz, nasıl tanımlayacağız, işte konudaki eksikliklerimiz, tedavide neler yapacağız. Yani gerçekten hepimiz için bir öğrenme süreci oldu. Bu öğrenme süreci aynı zamanda ülkelerin de öğrenme süreçleri oldu. Yani neyi eksik yaptığımızda, neyle karşılaştık, hangi durumda neyi yapmamız gerektiği sorularının cevabı şu anda çok açık. Bakın, Haziran öncesinde günlük vaka sayıları 800 rakamlara inmişken, normal olmayan bir yeni normalin tarifi, en zor olandan açılımın başlatılması bugün bu durumu getirdi. Benzer durumu diğer ülkelerde yaşadılar ve şu anda Türkiye'nin yaşadığı durumu birçok ülke bir şekilde yaşıyor. Yani ikinci dalga kış aylarında sonbaharla başlayıp ağır geçecek dünya için. Ancak şu anda biz nasıl ki Haziran öncesinde Avrupa ülkelerini model aldık, balıklama atladık, onlar normalleşiyor, haydi biz de normalleşelim diye. Şu anda aslında Avrupa ülkeleri bir ay önce kısıtlama kararları aldı. Sokağa çıkmama kararları, kapatma kararları aldı. Şimdi Türkiye bu noktada ayak sürüyen bir tavır istiyor. Neden? Salgının merkezinde insan var. İnsanı yaşatmak var, tanı var, bulaşı azaltmak var, sağlık sistemini korumak var. Ama ikinci etapta da salgının sosyal sonuçları var, ekonomik sonuçları var ve mutlaka ve mutlaka önümüzdeki süreçte siyasal sonuçları olacak. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde siyaset kurumu salgının merkezine insanı koymak yerine uzunca bir süreden beri merkeze ekonomiyi koydu. Bundan dolayı da her atılacak adım acaba ekonomi üzerindeki etkileri ne olur kaygısıyla atıldığı için ya da atılmadığı için bugün salgın, sağlık sistemini zorlayan, sağlık sistemini iflasla karşı karşıya getiren bir noktaya geldi. Dün açıklanan tedbirlere baktığımızda ben bunları yine hani yapalım ama biraz daha az yapalım, yapalım ama ekonomiyi daha çok koruyalım tedbirleri olarak düşünüyorum. Halbuki biz bu tedbirleri bir hafta önce almış olsaydık bu hafta belki de bir yol kat etmiş olacaktık. Ama bir hafta 10 gün önce alınan sadece cumartesi ve pazarı içine alan sokağa çıkma yasaklarıyla artı 65 yaş üstü ve 20 yaş altı ile kısıtlı kararlarla bu işin hiçbir işe yaramadığını gördük. Şu anda alınan kararlar da yine böyle iki uçlu kararlar. Sonuçları açısından bugün de durumu yönetebilir kararlardan bahsetmiyoruz. Bugünkü durumu kurtarır, bugünkü durumu düzeltir kararlardan bahsetmiyoruz. Öte yandan en basit önlemler olduğunu düşünelim. Yani %100 çözüm olmayan bu önlemlere baktığımızda bir önlem paketini açıkladığı an devletin, siyaset kurumunun bir sosyal destek paketinde açıklaması gerekirdi. Güne uygun. Neden? Her türlü kısıtlama ve kapatma kararı orta düzey geliri olan vatandaşlarımızı ve yoksul vatandaşlarımızı etkiliyor. Özellikle hizmet sektöründe çalışan kişileri etkiliyor. Bu nedenle bu tedbirleri aldığınız anda eve kapattığınız vatandaşlarınızın temel ihtiyaçlarını karşılayacaksınız. Geriye dönüşümsüz, karşılıksız bir destek paketi sunacaksınız. Örneğin ücretli izine ayrılmış olacak. Örneğin esnafın kirasını ödememesini sağlayacaksınız. Örneğin esnafın doğal gaz ya da bireyin doğal gaz, elektrik, su faturalarını yoksulsa, orta gelir sınıfındaysa bunu sağlayacaksınız. Ama dün alınan önlemlerin içinde yine insan yok. Sadece ekonomi var ama bu tedbirleri aldığınızda hem salgını yönetmekte %100 etkin bir önlem paketi açıklamamış oluyorsunuz. Üstüne üstlük içinde sosyal destek paketi olmadığı için de bizzat orta gelir grubunu ve yoksul halkı daha da zorlaştıracak yaşam koşullarıyla karşı karşıya bırakıyorsunuz.
Peki Gaye Hanım, biraz da isterseniz bu Çin'den getirilen aşıyı konuşalım, CoronaVac. Aşıyla ilgili pek çok soru işareti var. Ve son olarak bilim kurulu üyesi de olan enfeksiyon hastalık uzmanı Profesör Mehmet Ceyhan'ın bu yönde açıklamaları vardı. Aşıyla ilgili yeteri kadar elde veri olmadığını ve bilinmeyen noktalar bulunduğunu söyledi. Türkiye'deki çalışmaların hiçbirinin de tam anlamıyla neticelenmediğini ifade etti. Faz 2 aşamasında olduğunu belirtti. Aşının 12 bin kişilik genel halk üzerinde çalışmaya da yeni başlanıldığına dikkat çekti. Faz 3 çalışmalarının esas alınması gerektiğine işaret etti. Almanya'da bir şirketin bulduğu aşı faz 3 çalışmalarında tamamlamıştı. %90-95 oranında başarı tespit edilmişti. Siz neler söyleyeceksiniz? Apar topar bu aşının getirilip aralıkta 10 milyon doz ve ücretsiz bir şekilde uygulanmaya başlanması doğru bir karar mı?
Şöyle, geldiğimiz noktada bir etkin tedavi arayışları devam ediyor. İkincisi, şu anda enfeksiyonu insanların geçirmesini ve sonra onların doğal bağışıklığı elde etmelerini bekleyecek olursak, bu salgının önümüzdeki 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl devam edeceğini düşünmemiz lazım. Oysa ki etkin bir aşının devreye girmesi ve en az her toplumun ya da dünyanın %60-70 oranlarda aşılanması durumunda önümüzdeki bir yılın sonunda biz büyük bir ölçüde, yani 2021 yılının sonunda COVID-19 enfeksiyonunu kontrol altına almış duruma gelebileceğiz. Yani şu anda altın standart nedir dersek bunun cevabını aşıdır diye verebiliriz. Fakat bir aşının gündeme gelebilmesi, bir aşının yaygın kullanılabilmesi için normalde 10 yıllar, 15 yıllar gerekirken bakın bir yıl içinde, hatta bir yıl dolmadan çok hızlı bir şekilde o faz 1, faz 2, faz 3 çalışmalarını tamamlayan ve insanların hizmetine sunulması beklenen, hatta bu yıl bitmeden ilk kitlesel aşılamaların yapılması beklenen bir süreçteyiz. Şimdi bir aşının kullanılabilmesi için iki önemli özellik var. Bunların ikisinden de taviz veremeyiz ve ikisinin de mutlaka denenmiş, sınanmış sonuçlarıyla kabul edilir olması lazım. Bunlardan birisi etkili olması aşıların ki şu anda işte bu mRNA teknolojisiyle hazırlanan aşılar için ne deniyor? İşte Pfizer-BioNTech ortaklığı ile hazırlanan aşılar %90 üzerinde etkinlik var. Yine benzer teknolojiyle hazırlanan Moderna %94'ün üzerinde etkinlikten bahsetti. Bunun yanında bazı vektör aşıları var. Oxford'da AstraZeneca'nın ürettiği aşıda %70'in üzerinde etkinlikten bahsedildi. Çin'de üretilen bir inaktif aşı var. Bununla ilgili henüz tam bir etkinlik açıklaması yok oransal olarak. Ama bu da bir genel kullanım onayı alacak durumda olan aşı olarak görülüyor. Demek ki birincisi aşının etkinliğini bileceğiz. Ama bunun illa %100 olması, %90 olması gerekmiyor. Çünkü bakın şu anda dünyada yaygın olarak kullanılan grip aşısına bakalım. Grip aşısının etkinliği %60'lar civarında. Ama toplam etkiye baktığımızda risk gruplarının hastaneye yatışını azaltıyorsa, risk gruplarının mezar küreyi azaltıyorsa, risk grubunun ölüm oranını azaltıyorsa bu aşı faydalı bir aşı demektir. COVID-19'da ilgili de hedefimizde bunlar var. İkinci önemli özellik güvenilirlik. Güvenilirlik derken erken dönem yan etkilerden sadece bahsetmiyorum. Yani bir aşı olduğunuzda kolunuz şişer, ağrır, işte ilk 48 saatte ateşiniz olabilir. Bunlar kabul edilebilir yan etkiler. Ama aşılarla ilgili bir de bunlar biyolojik ajanlar. Bir de asla kabul edilmemesi gereken ciddi yan etkiler olabilir. Bunların bir kısmı erken dönemde. Bir kısmı ise uzun soluklu kullanımda karşımıza çıkabilecek etkiler. Demek ki güvenilirlik konusunda şu anda erken dönem veriler ortaya çıkabilirse de uzun dönem ciddi yan etkiler, istenmeyen etkiler konusunda biraz daha zamana ihtiyacımız var. Ama hastalık zaman beklemiyor. Hastalık bizi sıkıştırıyor. Bir an önce bana karşı bir silah bulmazsanız ben alıp başımı gideceğim diyor. Bu nedenle erken dönemde kitlesel aşılamalar olacak. Burada da karşımıza iki önemli sorun çıkıyor. Bunları ben çok önemsiyorum. Bir tanesi tüm dünyada baş gösteren aşı milliyetçiliği. Şimdi zengin ülkeler, parası olan ülkeler, teknolojiye sahip ülkeler ve aşıyı üreten ülkeler şu anda aşı benim diyor. Ben diyor bütün vatandaşlarımı aşılayacağım. Öncelik bizde diyor. Halbuki pandemilerde bazı ülkelerde bütün vatandaşların aşılanması değil, bütün ülkelerde bazı vatandaşların, bazı insanların aşılanması esastır. Bu ne demek? Öncelik risk gruplarının tüm dünyada risk gruplarının aşılanması demektir. Yani hastalığa yakalandığında daha ağır geçiren, daha komplike olan, yoğun bakım yatışı olan, hayatını kaybetme riski fazla olanlar. Bir de meslekleri gereği bu virüsle karşılaşma riski yüksek olanlar. O zaman karşımıza 65 yaş üstü çıkıyor. O zaman karşımıza zeminde kronik hastalığı olanlar çıkıyor ve sağlık personeli. Bunlar bizim öncelikli, amasız fakatsız ama tüm dünyada ortaklaşarak benim ülkem, senin ülkem, benim param demeksizin aşının bir kamusal hizmet olduğu, bir eşit hak olduğu ve hatta aşının patentinin bile olmayacağı sonuçlarını bizim karşımıza getiriyor. Demek ki bütün dünya için ortak tehlikelerden bir tanesi aşı milliyetçiliği. İkincisi aşı karşıtlığı. Aşı karşıtlığı son 10 yılda tüm dünyada var, Türkiye'de var. Ve çocuklarını aşılatmayan ebeveynler yüzünden bugün tekrardan kızamık vakaları artmaya başladı tüm dünyada, Türkiye'nin de sorunları içerisinde. Aşı karşıtlığı ciddi bir sorun. İşte bu noktada bizlere, bilim insanlarına özellikle önemli görevler düşüyor. Çünkü bizler toplumsal mesajlar veriyoruz aşılarla ilgili. Bir bilim insanının çıkıp aşıları, bir aşıyı kütlerken bir aşıyı yukarılara taşıması veya kendi kişisel aşıya dair kaygılarını paylaşması aslında yayılan, büyüyen mesaj haline geliyor ki şu anda eksik bilginin paylaşımı, eksik bilginin çoğaltılmasına neden olmak, aşı karşıtlarının da ortaya çıkmasına neden olacaktır ki onay alan önce kendi ülkesinde sonra bizim ülkemiz için düşündüğümüzde biyolojik doğrulanma testleri yapıldıktan sonra onay alan herhangi bir aşı kullanıma girebilir. Çünkü her ülke aynı aşılara ulaşamayacak. Ve şu anda en parlak görünen aşıların dahi gelecekte ne tür istenmeyen yan etkilerin olduğu konusunda hiçbirimiz çok rahat, çok güvenli konuşmalar yapamayız. Ama örneğin Çin aşısını Çin aşısı diye küçümsemek de doğru bir şey değil. Çünkü orada da çok bilinen, yüzyıllardır uygulanan belki de en eski aşı teknolojisi uygulanıyor. Bu demek değildir ki gözü kapalı Çin aşısı gelsin, onunla aşılanalım ama kendi ülkelerinde kullanım onayı alıp etkinlik düzeyi belirlendikten sonra bizim ülkemizde de doğrulanma testleri yapıldıktan sonra eğer ona ulaşabiliyorsak şu anda aşılanmanın alternatifi olmadığına göre bu altın standarda ulaşmak ama doğru bir yönetim tarzıyla kimler aşılanacak, öncelikli kim olacak, bir eşit hak olacak, onun da altını çizmek istiyorum. Neden? Sağlık Bakanlığı diyor ki biz bir 50 milyon doz aşı sipariş ettik, gelecek, bunu risk gruplarına uygulayacağız. Ama bir başka aşıyı da pahalı bir aşı, bunu da eczaneler satacak, bu doğru bir şey değil. Birbirinin alternatifleri varsa tüm o toplumda yaşayan bireylerin eşit haklara sahip olması ve aşıda bir sınıfsal durumun oluşturulmaması gerekiyor. Yani parası olanın daha iyi gibi görünene ulaşabilmesi, parası olmayanın da biraz kaygı oluşturan ve aşılanması gibi bir durumun yaratılmamasına öncelikle siyaset kurumunun özen göstermesi, sonra bizim de bilim insanları olarak kendi bilimimize dikkat etmemiz lazım. Çünkü unutmayalım ki doğru bir planlama, doğru bir strateji ve bütün güvenilirlik sonuçları ortaya çıktığında aşı her durumda altın standart.
Peki Gaye Hanım, çevremde ben Çin aşısını olmam diyen insanlara rastlıyorum. Bugün medyaya yansıyan bazı haberlerde de Çin'in rakamları gizlediği, çarpıttığı, hastalığı önemsiz gibi gösterdiği ve dünyayı bu anlamda yanılttığına dair paylaşımlar da var, haberler var. Ne söyleyeceksiniz? Ülkelerin bu anlamdaki güvenirliği, kredibilitesi de aşı ve bilimsel çalışmalarına dair şüpheleri de beraberinde getiriyor mu?
Şimdi aşı aynı zamanda bir meta aslında. Bir sermaye birikim aracı. Bunu bu şekilde de düşünmemiz lazım. Ve dünyada aşıları elinde tutan en güçlü silah sağlıkta aşıysa bunu elinde tutan belli başlı ülkeler var ve bu gücü asla paylaşmak, bu gücü kaptırmak istemiyorlar. Bu anlamda ben Çin'de üretilen aşının direkt olumsuzlaştırılmasına bir kere karşıyım. Aşının teknolojisi eski bir teknoloji. Belki de en eski teknolojilerden birisi. Örneğin şu anda hala uygulanan difteri, boğmaca, tetanoz aşısı da bir inaktive aşı. Hı hı. Veya işte kullandığımız grip aşıları da inaktive aşılar. Burada beklememiz gereken teknolojinin eski olması aslında güven duygusunu artıran bir şey. Hı hı. Çünkü hani yan etkileri konusunda biraz daha rahat olabiliriz. Burada Çin aşısıyla ilgili elimizde eksik olan etkinlik düzeyini henüz bilmiyoruz. Burada elimize böyle bir veri gelmesi lazım. Nasıl AstraZeneca'nın aşısında %70, %90 ötekinde %94 ise burada da elimizde bir etkinlik raporunun olması lazım. Bunu önemsiyorum. İkincisi, kendi ülkesinin onay vermesi lazım. Yani Çin kendisi o aşıyı ruhsatlandırmış olması lazım. Ondan sonra da tabii ki diyelim ki biz Çin aşısını alacağız. Bizde de biyolojik kontrolleri, yani etkinlik, yan etki analizleri, laboratuvar ortamında bunların hepsinin yapılması, ondan sonra vatandaşın hizmetine sunulması lazım. Burada tabii ki sorumluluk siyaset kurumunun, ülkeyi yöneten kişilerin sorumluluğu, bunun altını çiziyorum. Ama Çin aşısı kötüdür, asla Çin aşısı olmayalım tanımlamasını da biraz önce söylediğim çerçeveyi hayata doğru geçirdiğimizde doğru bulmuyorum açıkçası.
Peki oran olarak %60 mıdır? Nedir bunun alt sınırı etkinlik açısından?
Şimdi %50'dir aslında. Alt sınır %50'dir. En az %50 etkinliktir. Ama biraz önce grip aşısında söylediğim gibi mesela grip aşısının da etkinliği %60'lar civarındadır. Ama etkinliği sadece hasta olmama ile birlikte düşünmemek lazım. Şu anda örneğin %90, %94, %70 etkinlik bize kişide oluşan antikorla bağlantılı olarak verilen etkinlik. Halbuki bir aşının etkinliğinin bir başka ölçütü de kişide antikor oluşturması, yani onu koruması, ama aynı zamanda o kişinin başka kişilere hastalığı ulaştırmasının engellenmesi. Şimdi daha bilinmeyenler var. Yani mevcut en pırıl görünen aşıların bile henüz bilinmeyenleri var, ama en az %50 etkinlik kabul edilir bir etkinlik. Ama biraz önce yine tekrar edeyim. Kişinin eğer hastane yatışını risk grupları için özellikle engelleyebiliyorsak, yoğun bakım geçişini engelleyebiliyorsak, akciğer tutulumunu engelleyebiliyorsak, ölümü azaltabiliyorsak, bunların hepsi birleştiğinde yarar sağlıyor anlamına geliyor. Yani burada fayda ya da yarar zarar hesabını tüm aşılarda doğru yapmamız ve hedef kitleyi doğru seçmemiz gerekiyor. Ama burada en önemlisi bence bu bir eşit hak. Yani parası olan BMW alır, çok parası olan, daha çok parası olan daha büyük bir şey alır, az parası olan da bir iğne alır. Ama sağlıkta öyle bir şey yok. Eğer bir ülkenin koşulları hangi aşıya uygun ulaşılabilirse o ülke kendi vatandaşları açısından sağlıkta eşitsizlik durumunu da yaratmamalıdır. Yani ülkeye genel getirilen aşı etkin bir aşıysa o zaman tüm vatandaşlar için aynı aşıya ulaşılabilir olmak ülkenin sağlık politikasının temelini oluşturmalıdır.
Peki Gaye Hanım, son olarak söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Vermek istediğiniz bir mesaj COVID ile ilgili topluma ya da siyasi iradeye?
Şimdi aslında tüm dünyada da benzerleri yaşandı ama biz tabii Türkiye'dekini şiddetle biliyoruz. Aslında salgına siyasi kimlik kazandırılması, salgının siyasileştirilmesi en korkulan, en istenmeyen de, ama o en korkulan ve istenmeyen şu anda gerçekleşti. Bir siyasi kimliği var şu anda COVID-19'un. Oysa ki salgın yönetimleri şeffaflık ister. Türkiye'de bir şeffaf yönetim olmadı. Şeffaf yönettiğimizde güven duygusu oluşur vatandaşımızda ve o güven duygusu neyi getirir? Dayanışmayı getirir. 9 aylık süreçte şeffaf olmayan yönetim direkt artan güven duygusunda azalmayı getirdi ve zaten siyaset kurumu kendisi de dayanışma gibi bir hedef bitmedi. Düşünün, bir bilim kurulu oluşturuldu. Bu bilim kurulu ile ilgili Sağlık Bakanı dedi ki onlar bir tavsiye kararı oluşturuyorlar. Sonra biz onun hakkında konuşuyoruz, olabilir, olamaz diye. Ama bu hafta içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki bilim kurulu ne diyorsa onların kararları uygulanıyor. Dolayısıyla bu işin sorumluluğu bilim kuruluna ait. Burada bir kere siyaset kurumunun ne yaptığı konusunda doğru kararı vermesi, bilim kurulunun da kendilerine düşen, düşürülen neyse bu konuda açıklama yapması gerekiyor. Vatandaş bunu bekliyor. Bundan sonraki süreçte bu 9 aydan alınacak ders ve tecrübeler silsilesiyle birlikte siyaset kurumu bağıran, çağıran, kötüleyen, suçu atan bir tavır oluşturmak yerine herkesi ortaklaşmaya davet eden, önce Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında ama sonra bu çatının dışında bu ülkede yaşayan vatandaşları, özellikle sivil toplum örgütlerini, bunun başında Türk Tabipler Birliği gibi başta olmak üzere meslek örgütleri geliyor. Konunun paydaşlarının tamamının sistemin içine alınması, ortak aklın işletilmesiyle bundan sonraki zor günlerin daha kolay halledilebileceğini ya da daha doğru proaktif kararların alınabileceğini düşünüyorum. Aksi halde aşıyı bugün bulduk, aşı bugün Türkiye'ye geldi, ha aşıladık dediğimizde aslında toplumda hedeflenen kişilerin aşılanması önümüzdeki 4-5 aylık süreci alacak. Yani bugünden başladığımızda. Demek ki yarına bitecek bir şeyden bahsetmiyoruz. O zaman bizim öncelikle bugünden yarına yapabileceğimiz şey toplumsal dayanışmayı örgütlemek. Bu nedenle bunu önemsiyorum ve bunun bir an önce hayata geçmesi istiyorum açıkçası.
Peki, yayına katıldığınız için teşekkür ederim Gaye.
Teşekkür ederim. Kolay gelsin.
Sağ olun.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.